Kitabın adı Ateş Oynayan Kız. Yazarı Stieg Larsson. 8. ayrım. 50 metre kadar ileride yağmur duvarının arkasında sahilde iki silüet görmüştü. George Blunt içeri çekmeye çalışırken Nisbet onun elini bıraktı. Duvardan destek alarak gözlerini sahile dikti. Gördüğü silüetler yağmur damlalarının arasında birkaç saniye kayboldu. Sonra çakan bir şimşekle her şey aydınlandı. Tahmin ettiği gibi bu silüetler Richard ve Geraldine Forbes'ti. Bir gece önce Richard Forbes'in ileri geri dolaştığı yerdeydiler. İkinci şimşekte Richard Forbes'in direnen karısını sürüklemeye çalıştığını gördü. Birden bütün taşlar yerine oturmuştu. Ekonomik bağımlılık. Austin'deki ekonomik yolsuzluk suçlamaları. Forbes'in endişeli gezinmeleri ve The Turtleback'te dalıp gitmeleri. Kadını öldürecek. 40 milyon cebe. Kasırgada bahane. Şans ayağına geldi. Nisbet Salander, George Blend'i otel kapısından içeri itti, etrafını kolaşan etti, gece bekçisinin oturduğu, rüzgarda savrulmuş tahta sandalyeyi buldu. Sıkıca kavrayıp, şiddetle duvara çarparak parçaladı. Sandalyenin bir ayağıyla silahlanmıştı. George Blend'in şaşkın çığlıklarını aldırmadan kumsala doğru fırladı. Fırtına onu neredeyse yere yapıştırıyordu ama ayakta kalmayı başararak adım adım ilerledi. Yeni bir şimşek çaktığında Forbes çiftine iyice yaklaşmıştı. Geraldine Forbes denizin kenarında diz çökmüş, ona doğru eğilen Richard Forbes demir bir boruya benzeyen bir şeyi vurmak için havaya kaldırmıştı. Nisbet adamın kolunun yarım bir daire çizip karısının başına indiğini gördü. Geraldine yere yuvarlandı. Richard Forbes, Nisbet'i hiç fark etmemişti. Nisbet sandalye ayağını ensesine indirdi. Forbes yere devrildi. Nisbet eğilip Geraldine Forbes'in omuzlarını tuttu. Yağmur bedenini kırbaçlarken sırt üstü çevirmeye çalıştı. Birden ellerinde kan hissetti. Geraldine Forbes'in başı felaket kanıyordu. Kurşun gibi ağırdı. Nisbet onu nasıl otele taşıyacağını düşünerek çaresizlikle etrafına bakınmaya başladı. Tam o anda yanı başında George Blunt bitiverdi. Bağırarak bir şeyler söylüyor ama sesi fırtınada kaybolduğundan hiçbir şey anlaşılmıyordu. Nisbet göz ucuyla Richard Forbes'e baktı. Sırtı Nisbet'e dönüktü ama dört ayağının üzerine doğrulmuştu. Nisbet, Geraldine Forbes'in sol kolunu kaldırıp boynuna doladı. George Blunt'e de kadının diğer koluna girmesini işaret etti. Otele doğru güçlükle ilerlemeye başladılar. Yolu yarılamışken Nisbet sanki bütün gücü bedeninden çekilmiş gibi kendini çok bitkin hissediyordu. Bir el omuzunu tuttuğunda kalp atışları hızlandı. Geraldine Forbes'in kolunu bıraktı ve geriye dönüp Richard Forbes'in kasıtlarına bir tekme attı. Richard iki büklüm olup dizlerinin üzerine çöktü. Nisbet ikinci tekmeyi yüzüne indirdi. George Blend'in dehşet dolu bakışlarıyla karşılaşıp bir süre durduktan sonra Geraldine'in koluna tekrar yapışıp sürüklemeye devam etti. Birkaç saniye sonra başını geriye çevirdi. Richard Forbes 10 adım kadar geriden sanki sarhoşmuş gibi sallanarak rüzgarda ilerlemeye çalışıyordu. Yeni bir şimşek çakıp ortalığı aydınlattığında Lisbeth'in gözleri açıldı. Hayatında ilk defa bu kadar korkuyordu. Richard Forbes'in arkasında denizin 100 metre kadar içlerinde Tanrı'nın parmağını gördü. Şimşeğin yaydığı ışıkta donmuş bir an simsiyah bir sütun dönerek gökyüzüne yükselip gözden kayboldu. Matilda, inanılmaz. Kasırga tamam. Hortum imkansız. Granada hortum bölgesi değil. Böylesi bir kasırgada hortum olmaz. Hortum sudan yükselmez. Bu bilime aykırı. Çok özel bir durum. Beni almak için geldi. George Blunt de hortumu görmüştü. Fırtınadan ne dedikleri anlaşılmasa da acele etmeleri için birbirlerine bağırdılar. Duvara 20 metre kalmıştı. 10. Lisbeth'in ayağı takıldı. Dizüstü çöktü. Bahçe kapısına geldiklerinde omzunun üzerinden geriye baktı. Bir an görünmez bir elin Richard Forbes'i denize çektiğini gördü. Yüklerini sürükleyerek kapıdan geçirip arka bahçeden zorlukla ilerlediler. Pencere camları kırılıyor, eğilmiş bir metal çığlıklar atıyordu. Havada uçan bir tahta parçası tam Nisbet'in burnunun ucuna geldi. Bir saniye sonra sırtına çarpan bir şeyle kıvrandı. Resepsiyona ulaştıklarında rüzgarın basıncı azalmıştı. Lisbeth, George Bland'i durdurdu. Yakasından tutup kendine doğru çekti ve kulağına bağırdı. Onu kumsalda bulduk. Kocasını görmedik. Anladın mı? George başını salladı. Gerald'in Forbes'i iki kolundan omuzlayıp sürükleyerek sığınağın merdivenlerinden aşağı indirdiler. Lisbeth sığınağın kapısını tekmeledi. Kapıyı açan McBrain bir an şaşkınlıkla baktıktan sonra yüklerini içeri taşımalarına yardım etti. Kapı kapandığında kasırganın o dayanılmaz gürültüsü yerini uğultu ve hafif çatırtılara bıraktı. Lisbeth derin bir soluk aldı. Ella Carmichael bir fincana kahve doldurup uzattı. Lisbeth o kadar bitkindi ki kolunu kaldıracak hali yoktu. Duvara yaslanarak kendini yere bırakmıştı. Birileri onun ve George Bland'in üzerine birer battaniye örtmüştü. Sırılsıklandı. Tam diz kapağının altındaki bir yaradan çok kan akıyordu. Kot pantolonunda nasıl olduğunu hatırlamadığı bir yırtık vardı. Freddie McBain'le birlikte Gerald'in Forbes'in başındaki yarayı saran birkaç otel müşterisine ilgisiz gözlerle bakıyordu. Duyduğu kırık dökük sözcüklerden aralarında bir doktor olduğunu anladı. Sığınak, otel müşterileri ve dışarıdan insanlarla tıka basa doluydu. Bir süre sonra Freddie McBain, Lisbeth'in yanına geldi, çömelerek karşısına oturdu. Yaşıyor. Lisbeth cevap vermedi. Ne oldu? Duvarların dışında kumsalda bulduk. Otel müşterilerini saydığımda 3 kişinin eksikliğini fark ettim. Sen ve Forbes çifti. Ella fırtına başladığında senin deliler gibi dışarı fırladığını söyledi. Arkadaşımı almaya gittim dedi Lisbeth, başıyla George'u işaret ederek. Yakınlarda bir barakada kalıyor. Büyük ihtimal şimdi yerinde yerler esiyordur. Doğrusu aptalca ama kahramanca bir davranış dedi Freddie McBain. Göz ucuyla George'a baktı. Richard Forbes'i gördünüz mü? Hayır dedi Lisbeth ilgisiz bir sesle. George da başını sallayarak onu onayladı. Ella Carmichael başını yana eğip Lisbeth'a sitemkar, sert bir bakış fırlattı. Lisbeth ifadesiz gözlerle karşılık verdi. Geraldine Forbes ertesi sabah 3 civarında kendine geldi. Lisbeth başını George'un omzuna yaslamış uyuyordu. Grenada o geceyi mucizevi bir şekilde atlatmıştı. Hava aydınlanırken fırtına hafiflemiş, yerini Lisbeth Salander'ın daha önce eşi benzerini görmediği şiddette bir yağmur almıştı. Freddie McBain sığınaktakileri dışarı çıkardı. Görünüşe bakılırsa Keys Otel'in baştan ayağa elden geçirilmesi gerekiyordu. Kıyı boyunca uzanan bütün binalarda olduğu gibi otelde de büyük hasar vardı. Ella Carmichael'ın havuzun başındaki barının yerinde yerler esiyordu. Verandalardan biri tamamıyla yıkılmıştı. Otelin ön cephesindeki pencereler çerçeveleriyle birlikte uçmuş, geriye çırılçıplak boşluklar kalmış, çatının bir tarafı diğer tarafından ayrılıp ikiye katlanmıştı. Resepsiyon çöplüğe dönmüştü. Lisbeth, George Bland'le birlikte odasına çıktı. Yağmur damlaları içeri girmesin diye pencere boşluğuna bir battaniye gerdi. George Bland'in bakışlarıyla karşılaştığında bir şey sormasına fırsat vermeden kocasını görmediğimizden daha az soruya muhatap kalırız dedi. George başını anladım der gibi salladı. Lisbeth elbiselerini çıkarıp yere attı. Yatağın bir tarafına uzanıp diğer tarafına avucuyla vurarak George'a da uzanmasını işaret etti. Tekrar başını sallayan George soyunup yanına uzandı. Hemen uykuya daldılar. Lisbeth gün ortasında uyandığında bulutların arasındaki bir açıklıktan güneş ışıkları sızıyordu. Bedenindeki bütün kasları ayrı ayrı sızlıyordu. Dizi şişmişti. Bacağını bükmekte zorlanıyordu. Yataktan zorla kalkıp duşun altına girdi. Yeşil kertenkele geri dönmüş, duvardaki yerini almıştı. Ayağına bir şort, üzerine tişört giydi, topallayarak ve George Bland'i uyandırmamaya özen göstererek dışarı çıktı. Ella Carmichael hala ayaktaydı. Yorgun görünüyordu ama barı resepsiyona taşıyıp işe koyulmuştu. Lisbeth bar tezgahının yakınında bir masaya oturarak kahve ve sandviç sipariş etti. Antrenin Çerçevesiyle birlikte yerinden uçmuş penceresinin boşluğundan göz ucuyla dışarı baktı. Park etmiş bir polis arabası vardı. Freddy kayıt masasının yanındaki ofisinden arkasında üniformalı bir polisle birlikte çıktığında Lisbeth kahvesini yeni bitirmişti. McBain onu fark ettiğinde polis memuruna bir şeyler söyleyerek masasına yöneldi. Bu memur Ferguson, sana bir takım sorular sormak istiyor. Lisbeth nezaketle başını salladı. Ferguson'un yorgun bir hali vardı. Bir not defteri ve kalem çıkartıp Lisbeth'in adını kaydetti. Bayan Selinder, anladığım kadarıyla dün geceki fırtına sırasında Bayan Gerald'in forbesi siz ve arkadaşınız bulmuş. Lisbeth başını sallayarak onayladı. Nerede buldunuz? Bahçeye giriş kapısının alt tarafında kumsalda dedi Lisbeth. Doğrusu ona ayağımız takıldı. Ferguson not etti. Bir şey söyledi mi? Lisbeth başını iki yana salladı. Baygın mıydı? Lisbeth iç çekerek onayladı. Başı fena yaralanmış. Lisbeth tekrar iç çekti. Bu yaranın nasıl olduğunu bilmiyor musunuz? Lisbeth başını iki yana salladı. Ferguson'un yalnızca baş sallamasına sinirlendiğini fark ederek havada bir sürü şey uçuşuyordu dedi. Benim kafama da neredeyse bir tahta çarpıyordu. Bu defa Ferguson başını salladı, dizindeki sargıyı işaret ederek yaralanmışsınız dedi. Nasıl oldu? Bilemiyorum ancak mahzene indiğimde fark ettim. Genç bir adamla birlikteymişsiniz. George Bland. Nerede oturuyor? Havaalanına giden yolun üzerinde. The Coconut'ın hemen arkasındaki bir barakada. Eğer o baraka hala oradaysa. Lisbeth, George Bland'in şimdi yukarıda odasında uyuduğunu söylemedi. Kocasını. Richard Forbes'i gördünüz mü? Lisbeth başını iki yana salladı. Polis memuru Ferguson'un soruları bitmiş olmalıydı ki not defterini kapattı. Teşekkürler Bayan Selinder. Şimdi bir ölüm raporu yazmak zorundayım. Bayan Forbes öldü mü? Bayan Forbes mi? Yok hayır, o St. George'da bir hastanede. Yaşadığı için size ve arkadaşınıza şükretsin. Ama kocası öldü. 2 saat önce havaalanında otoparkta bulundu. 400 metre güneyde. Epeyce hırpalanmış diye ekledi Ferguson. Ne acı dedi Lisbeth büyük bir şaşkınlık göstermeden. McBain ve polis memuru Ferguson uzaklaşırken Ella Carmichael gelip Lisbeth'in masasına oturdu. Elinde 2 bardak rom vardı. Lisbeth'in soru dolu gözleriyle karşılaştığında böyle bir geceden sonra biraz cilalanmak gerek dedi. Benden, kahvaltı da benden. İki kadın birbirlerine baktıktan sonra bardakları kaldırıp tokuşturdular. Matilda, Karayip Adaları ve Amerika'daki meteoroloji enstitülerinde uzun süre araştırma konusu olacaktı. Daha önce o civarda ne o çapta hortum ne de Matilda şiddetinde kasırga görülmüştü. Ayrıca hortumun denizden yükselmesi teorik açıdan imkansızdı. Uzun araştırmalar sonucu uzmanlar bunun hava cephesindeki değişimler sonucu nadir görülebilen bir yalancı hortum olduğuna karar verdi. Yani gerçek bir hortum değildi ama öyle görünmüştü. Bu teoriye muhalefet edenlere göre asıl neden sera etkisiyle dünyanın ekolojik dengesinin bozulmasıydı. Lisbeth Salander'ı bu tartışmaların hiçbiri ilgilendirmiyordu. O ne gördüğünü biliyordu ve bundan sonra bir daha ne Matilda'nın ne de kız kardeşlerinden birinin yoluna çıkmaya karar vermişti. O gece çok sayıda insan yaralanmıştı. Yalnızca bir kişinin ölmesi bir mucizeydi. Richard Forbes'in o kasırganın ortasında dışarıda ne aradığına kimse akıl erdiremedi. Büyük ihtimal Amerikalı turistlerin genel aptallıklarındandı. Geraldine Forbes de açıklama yapabilecek durumda değildi. Ciddi bir beyin sarsıntısı geçirmişti. O geceye ait hiçbir şey hatırlamıyordu. O artık teselliye ihtiyacı olmayan bir duldu. Kısım 2. Rusya'dan sevgilerle. 10 Ocak 23 Mart. Denklem genelde X, Y, Z ve bunun gibi belirtilen bir ya da daha fazla bilinmeyen içerir. Bilinmeyenlere verilen değerlerle denklemin her iki yanının birbirine eşitlenmesi sağlanır ve bu yolla çözüme ulaşılır. Örneğin 3x artı 4 eşittir 6x eksi 2. X eşittir 2. 4. Bölüm. 10 Ocak Pazartesi, 11 Ocak Salı. Salinger'ın uçağı Stockholm Arlanda Havaalanı'na sabah 6.30'da indi. 26 saattir ayaktaydı. Bunun 9 saatini Barbados'un Grantley Adams Havaalanı'nda bekleyerek geçirmişti. British Airways'in görevlileri Arap'a benzeyen bir yolcuyu terörist olma ihtimaline karşı sorgulamadan uçağa almayı reddetmişlerdi. Londra Gatwick Havaalanı'na indiğinde İsveç'e kalkan son uçağı çoktan kaçırmıştı. O gece orada kalıp ertesi günkü uçağı beklemek zorunda kaldı. Salinger kendini güneş altında kalmış bir torba muza benzetiyordu. Çantasında yalnızca dizüstü bilgisayarı, Dimensions ve birkaç parça giyecek vardı. Gümrükte bagajını kontrol etmediler. Havaalanından dışarı çıktığında onu dondurucu bir sulu sepken karşıladı. Şehir merkezine inen otobüslere yürürken bir süre tereddüt etti. Hayatı boyunca hep en ucuz seçeneği tercih ettiğinden zenginliğe hala alışamamıştı. Eski usul namuslu dolandırıcılıkla internet konusundaki yeteneğini birleştirerek elde ettiği 3 milyar krona yakın parası vardı. Birkaç dakika ıslanıp üşüdükten sonra bir taksiye atladı. Şoföre Lundagatan adresini verdi ve anında uyuklamaya başladı. Eski adresi verdiğini ancak Lundagatan'a varıp da şoför uyandırdığında fark etti. Fikrini değiştirdiğini, Götgatabasken'e gideceklerini söyledi. Arabadan inerken adama bahşiş niyetine yüklü sayılacak miktarda dolar verdi. İner inmez mazgalın üzerinde birikmiş, çamurlu suya bastı, küfretti. Üzerinde kot pantolon, tişört, ince bir ceket, ayağında yazlık sandalet ve ince pamuklu çoraplar vardı. Su birikintilerine basmamaya dikkat ederek 7-Eleven markete girdi. Şampuan, diş macunu, sabun, kefir, süt, peynir, yumurta, ekmek, tarçınlı kurabiye, kahve, poşet çay, bir kavanoz küçük hıyar turşusu, elma, büyük paket hazır pizza ve sigara aldı. Hesabı kredi kartıyla ödedi. Sokağa çıktığında hangi yoldan gitmesi gerektiğine karar veremedi. Yukarıya doğru Svartengsgatan'a ya da yukarı doğru Svartengsgatan'a ya da aşağıya Sulusen'e doğru yürüyüp Hökensgatan üzerinden evine gidebilirdi. Eğer Hökensgatan tarafına yürüyecek olursa, Millennium'un tam önünden geçmesi gerekecekti. Bu durumda Blomqvist'e rastlayabilirdi. Sırf Blomqvist'e karşılaşmamak için yolunu değiştirmek ona saçma geldi. Sonunda Sulusen yönüne gitmeye karar verdi. Aslında bu yol evine daha uzaktı. Sağa Hökensgatan'a dönüp oradan Mosebake Torg'a çıktı. Södra Tiyatrosu önündeki Kız Kardeşler heykelinin bulunduğu meydanı geçip Fiskargatan'a doğru tırmandı. Dairesinin olduğu binanın önünde durup baktı. Burasını bir türlü evi gibi hissedememişti. Södermalm Adası'nın ortasında tenha bir tepedeydi. Tam da istediği gibi fazla kalabalık değildi. Böylece çevrede kimlerin dolaştığını daha rahat kontrol edebiliyordu. Yazları popüler bir ziyaret yeriydi ama kışları evi ya da iş yeri bu semtte olanlar dışında pek kimseye rastlanmazdı. Bunların arasında Salinger'ın tanıdığı, dolayısıyla da onu tanıyabilecek tek bir kişi bile yoktu. Alışveriş torbalarını yere koyup anahtarını çıkardı. Asansöre binip en üst kata çıktı, üzerinde V.Kulla yazan kapıyı açtı. Salinger'ın yüklü bir miktar paraya el koyup ekonomik bağımsızlığını kazandıktan sonra hiç değilse 3 milyar kronu bitirene kadar bağımsız olacaktı. Yaptığı ilk iş bir ev bakmak olmuştu. Emlak piyasası hiç bilmediği bir şeydi. Şimdiye kadar nakit ödeme ya da akla uygun taksitlerle yalnızca gereksinim duyduğu şeyleri satın almıştı. En büyük yatırımı birkaç bilgisayar ve bir adet hafif sıklet Kawasaki motosikletti. Sıkı bir pazarlıkla 7000 krona aldığı motosiklet külüstür bir şeydi. Bir o kadar da yedek parçalarına ödemiş, motorunu söküp tamir ederek kullanılır duruma getirmesi aylarını almıştı. Aslında bir araba istiyordu ama ekonomik durumu buna el vermiyordu. Bir ev satın almak tamamen farklı bir şeydi. Lisbeth'in ev alma macerası şöyle gelişti. İşe Dagens Nyheter gazetesinin ekindeki ev ilanlarına bakarak başladı. İki oda artı mutfak, Södra istasyonuna yakın Mükemmel bir konumda. F 2 nokta üst üste. 2,7 milyon krondan kapalı indirim. Apartman gideri 5510. 3 oda artı mutfak. Park manzaralı. Högalit'te 2,9 milyon kron. 2,5 oda. 47 metrekare. Yenilenmiş banyo. Tesisatları 1998'de gözden geçirilmiş. Gotlandsgatan. 1,8 milyon kron. Apartman gideri 2200 kron. Risbeth kafasını kaşıyarak ilanlarda belirtilen numaralardan bir kısmını rastgele aradı. Aslında ne soracağını bile bilmiyordu. Kendini çok aptal hissedip aramayı bırakması çok zaman almadı. Ocak ayının ilk pazarında iki daireye baktı. Bunlardan biri Rijmelsholme semtinin Wintergarwagen sokağında, diğeri Hornstuhl yakınlarında Helenborgsgatan'daydı. Rijmers'teki apartman, Langholmen ve Essingen adasına bakan 4 odalı, aydınlık bir daireydi. Burada oturmaktan hoşlanabilirdi. Karşısındaki binaya bakan Helenborgsgatan'daki dairenin kasvetli bir havası vardı. 8. ayrımın sonu. Sayfa 80. Devamı 9. ayrımda.